Uygarlık, Din ve Toplum, Sigmund Freud, 3. Kaset, 1. Yüz. Neckmanson, 1915 ve Pfister, 1921 tarafından ayrıntılarıyla gösterildiği gibi kökeni, işlevi ve cinsel sevgiyle ilişkisi açısından felsefeci Platon'un erosu, sevgi gücüyle, psikanalizin libidosuyla tam anlamıyla çakışır. Havari Paul, Korintiyanlara yazdığı ünlü mektubunda sevgiyi her şeyden çok yüceltirken bundan elbette aynı geniş anlamını anlıyor. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam da sevgisizim. Ses veren bir çalgıya ya da çınlayan bir zile dönüştüm. Ama bu sadece insanların büyük düşünürlerini her zaman, hatta ona hayran olduklarını iddia ettikleri zaman bile ciddiye almadıklarını gösterir. Psikanaliz bu sevgi içgüdülerine apotiori ve kökenlerine dayanarak cinsel içgüdü adını vermektedir. Eğitimli insanların büyük çoğunluğu bu ifadeyi bir hakaret olarak değerlendirmiş ve psikanalize topyekün cinselcilik suçlamasıyla yüklenerek intikam almıştır. Cinselliği insan doğası için aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir şey olarak değerlendirenler eros ve erotik gibi daha genel ifadeleri kullanma özgürlüğüne sahiptir. Ben de başından itibaren böyle yaparak onca itirazdan kurtulabildim. Ama bunu istemedim çünkü yüreksizliğe ödün vermek istemedim. Bu yolun insanı nereye götüreceğini kimse söylemez. İnsan önce kelimelerle boyun eğerek başlar. Daha sonra adım adım nesnel anlamda boyun eğer. Cinsellikten utanmak için hiçbir neden göremiyorum. İfadeyi yumuşatmak için kullanılan Yunanca eros kelimesi sonuçta Almanca liebe. Aşk, sevgi kelimesinin çevresinden başka bir şey değildir ve son olarak beklemesini bilen kişinin ödün vermeye ihtiyacı yoktur. Sonuç olarak grup ruhunun özünde sevgi ilişkilerinin de ya da daha nötr bir ifade kullanacak olursak duygusal bağların da bulunduğunu varsayarak şansımızı deneyeceğiz. Otoritelerin bu tür bir bağdan söz etmediğini unutmayın. Bunlara karşılık gelen şeylerin telkin perdesi arkasına gizlendiği açıktır. Hipotezimiz daha başlangıçtan itibaren iki geçici düşünceden destek bulur. Birincisi, grubu bir tür gücün bir arada tuttuğu açıktır. Bu güç, dünyadaki her şeyi bir arada tutan Eros'tan başka şeye bağlanabilir mi? İkincisi, bir birey grup için kendi ayırt edici özelliklerinden vazgeçtiği ve üyelerin kendisini telkinle etkilemelerine izin verdiği zaman bunu onlara karşı olmak yerine onlarla uyum içinde olma ihtiyacı duyduğu için, şöyle veya böyle, ihnen zuliyebe için yapmaktadır. Sevgi uğruna anlamına gelen bir deyim. Kelimesi kelimesine onlara duyduğu sevgiden ötürü. Sonuç paragrafta ifade edilene benzer bir düşünce çizgisi 3 denemenin 1905'te 4. basımı ön sözünde bulunabilir. 5. İki yapay grup, kilise ve ordu. Grupların morfolojisi konusunda bildiklerimizden çok farklı grup türlerini ve gelişimlerindeki karşıt çizgileri birbirinden ayırt etmenin mümkün olduğunu hatırlayacaksınız. Çok kısa süreli gruplar olduğu gibi son derece kalıcı olanlar, aynı tür bireylerden oluşan homojen gruplar olduğu gibi heterojen olanlar, doğal gruplar olduğu kadar bir arada tutmak için dışarıdan güç gerektiren yapay gruplar, ilkel gruplar kadar belli bir yapıya sahip yüksek düzeyde örgütlenmiş gruplar da vardır. Ama açıklama gerektiren nedenlerden ötürü konuya ilişkin yazarların pek dikkat etmediği bir ayrımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bununla liderli gruplarla lidersiz olanlar arasındaki ayrımı söz konusu ediyorum ve alışılmış uygulamanın tersine başlangıç noktası olarak nispeten basit bir grup oluşumunu değil, son derece örgütlü, kalıcı ve yapay grupları seçeceğiz. Bu yapıların en ilginç örneği kilise, inananlar topluluğu ve ordudur. Kilise ve ordu yapay gruplardır, yani çözülmeyi engellemek ve yapıdaki değişmeleri kontrol altında tutmak için dışarıdan belli bir güç uygulanır. 1923'te eklenen dipnot. Gruplarda istikrarlı ve yapay özellikleri çakışıyor ya da en azından yakından ilişkili gibi gözüküyor. Kural olarak kişiye böyle bir gruba girmek isteyip istemediği sorulmaz ya da böyle bir seçenek tanınmaz. Her gruptan ayrılma girişimi genellikle ağır cezalara çarptırılır ya da ayrılma belli koşullara bağlanır. Bu kurumların böylesine özel korumalara neden ihtiyaç duyduğunu incelemek buradaki konumumuzu aşar. İlgimizi bunlara çeken şey anılan yolla çözülmesi engellenen yüksek düzeyde örgütlü gruplarda diğer durumlarda çok daha fazla gizlenen bazı olguların oldukça net bir şekilde gözlenebilir olmasıdır. Diğer açılardan ne kadar farklı olursa olsunlar, kilisede olduğu kadar ki tipik olarak Katolik kiliseyi seçmemiz avantajımız olabilir. Ordu'da da gruptaki herkesi eşit sevgiyle seven bir başın, Katolik kilisede İsa, Ordu'da ise başkomutan bulunduğu yanılsaması gerçektir. Her şey bu yanılsamaya bağlıdır. Bu yanılsama ortadan kalktığı takdirde dışsal güç izin verdiği ölçüde kilisede, Ordu'da çözülür. Bu eşit sevgi İsa tarafından açıkça dile getirilir. Kardeşlerimden herhangi biriyle yaptığın şeyi bana yapmış sayılırsın. O, grubun bireysel üyeleriyle bir tür abi ilişkisi içindedir. Babalarının bir ikamesidir. Bireyden beklenen her şey bu İsa sevgisine dayandırılır. İsa'nın huzurunda herkesin eşit ve sevgisinde eşit bir pay sahibi olduğu gerekçesiyle kilisede demokratik bir akım gelişir. Hristiyanlar topluluğuyla bir aile arasında benzerlik kurulmasının ve inananların birbirlerini İsa'nın önünde kardeş, yani İsa'nın kendilerine duyduğu sevgi yoluyla kardeş saymalarının derin bir nedeni vardır. Her bireyi İsa ile birleştiren bağın ayrıca onları birbirleriyle de birleştirdiğine kuşku yok. Benzer bir şey ordu içinde geçerlidir. Başkumandan bütün askerleri eşit düzeyde seven bir babadır. Bu nedenle hepsi kendi aralarında yoldaştır. Bir dizi örgütlü gruptan oluşması nedeniyle ordunun yapısı kiliseden farklıdır. Deyiş yerinde ise her komutan bir başkumandandır ve astlarının babasıdır. Aynı şey birliğindeki bütün subaylar içinde geçerlidir. Benzer bir hiyerarşinin kilise bünyesinde de olduğu doğrudur. Ama burada ekonomik açıdan, yani söz konusu ruhsal güçlerin nicel dağılımında aynı rolü oynamaz. Çünkü İsa'nın bireylere bir insan başkumandanından daha iyi tanıdığına ve daha iyi gözettiğine inanılabilir. Orduyu bir arada tutmada çok önemli olan vatan, ulusal onur ve bunun gibi görüşlere yer vermediği gerekçesiyle orduya ilişkin bu libidinal yorum tasarısına karşı haklı bir itiraz olarak konabilir. Buna cevabımız bunun grup bağına başka bir örnek olduğu ve bu kadar basit olmadığıdır. Çünkü Sezar, Wallenstein ya da Napolyon gibi büyük generaller bu tür fikirlerin ordunun varlığı için vazgeçilmez olmadığını gösterir. Liderin yerine öncülük eden bir fikrin konulabileceği konusuna ve ikisi arasındaki ilişkilere değineceğiz. Ordudaki bu libidinal etkenin göz ardı edilmesi iş başındaki tek etken olmadığı zaman bile salt teorik bir ihmal değil, pratik bir tehlike olarak da gözükür. Alman bilimi kadar ruhsallıktan uzak olan Prusya militarizmi 1. Dünya Savaşı'nda bunun sonuçlarına katlanmak durumunda kalabilirdi. Alman ordusunu kasıp kavuran savaş nevrozlarının orduda oynamasını bekleyen role karşı bireyin bir protestosu olarak değerlendirilebileceğini biliyoruz. Ve Simmel'in 1918 bildirisine göre üstlerinin askerlere kötü davranışı hastalığın güdü güçleri arasındaki en önemli etken olarak değerlendirilebilir. Bu çizgideki libido savlarının önemi daha iyi anlaşılsaydı Amerikan Başkanı'nın 14 maddesindeki Başkan Woodrow Wilson tarafından gelecekte barışı korumak üzere Ocak 1918'de önerilen 14 madde büyük ölçüde değiştirilse de 1. Dünya Savaşı'nı noktalayan ateşkesin ve Versay Barış Antlaşmaları'nın temelini oluşturmuştur. Fantastik vaatleri o kadar kolay kanılmazdı ve o güzel belge Alman liderlerinin elinde heder olmazdı. Bu paragraf Freud'un arzusu üzerine 1922 İngilizce çevresinde dipnot olarak basılmıştır. Ancak hem bu tarihten önceki hem de sonraki bütün Almanca basınlarda metin içinde yer almaktadır. Bu iki yapay grupta her bireyin libidinal bağlarla bir yandan lideri İsa'ya ve başkumandana, öte yandan da grubun diğer üyelerine bağlandığı görülecektir. Bu iki bağ arasındaki ilişkilerin aynı türden ve değerden olup olmadıkları ve psikolojik açıdan nasıl tanımlanmaları gerektiği sorularını daha sonraki bir incelemeye bırakmak gerekiyor. Ama bu noktada bile grup psikolojisinde liderin önemine gereken önemi vermedikleri için önceki yazarları eleştirebiliriz. Liderlik konusunu incelememizi başlangıç noktası yapmamız bizi daha elverişli bir noktaya getirmiştir. Grup psikolojisinin temel olgusuna, bireyin grup içinde özgürlükten yoksun oluşuna ilişkin bir açıklama bulma konusunda doğru yoldaymışız gibi gözüküyor. Her bireyin böylesine güçlü bir duygusal bağla iki yönden birden bağlı olması halinde bireyin kişiliğinde gözlenen değişikliği ve sınırlamayı bu duruma bağlamakta zorluk çekmeyiz. Grubun özünün mevcut libidinal bağlarda yattığı yolundaki ipucu, askeri gruplarda çok iyi incelenen panik olgusunda da gözlenebilir. Bu tür bir grup çözüldüğü zaman panik ortaya çıkar. Üstlerin verdiği hiçbir emre artık itaat edilmemesi, her bireyin kendi başının çaresine bakması ve başkalarına aldırış etmemesi tipik bir özelliktir. Karşılıklı bağlar ortadan kalkmış, bunun yerini büyük ve anlamsız bir korku almıştır. Bu noktada olayın daha farklı olduğu, başkalarıyla olan bütün bağların ve onlara yönelik bütün duyguların göz ardı edilebilmesi için korkunun bu kadar arttığı söylenerek itiraz edilecektir. McDougall 1920-24 önemli gördüğü bulaşma yoluyla duygu yoğunlaşmasına, temel uyarıma tipik bir örnek olarak askeri panik olmasa da paniği gösteriyor. Yine de bu ussal açıklama yöntemi burada oldukça yetersizdir. Açıklama gerektiren sorun korkunun neden bu kadar arttığıdır. Bundan tehlikenin büyüklüğü sorumlu olamaz. Çünkü şimdi paniğin kurbanı olan aynı ordu daha öncesinde aynı ölçüde büyük hatta daha büyük bir tehlikeyle tam bir başarıyla başa çıkmış olabilir. Paniğin özü söz konusu tehlikeyle hiçbir ilişkisinin olmaması ve çoğu kez en önemsiz durumlarda ortaya çıkmasıdır. Panik halindeki birey sadece kendi paçasını kurtarma telaşına kapıldığı zaman bu, o ana kadar tehlikeyi küçük görmesini sağlayan duygusal bağların ortadan kalktığını gösterir. Tehlike karşısında artık kendi başına kaldığı için tehlikenin daha büyük olduğunu elbette düşünebilir. Dolayısıyla panik korkusu grubun libidinal yapısındaki bir gevşemeyi öngörür ve bu gevşemeye haklı bir tepki gösterir. Bu da gruptaki libidinal bağların tehlike karşısındaki korku nedeniyle ortadan kalktığı yolundaki karşı görüşü çürütebilir. Bu sözler gruptaki korkunun uyarım, bulaşma yoluyla dev boyutlara ulaştığı savına kesinlikle ters düşmez. Tehlikenin gerçekten büyük olduğu ve grupta güçlü duygusal bağlar bulunmadığı zaman durum McDougall'ın görüşüyle tamamen uyar. Örneğin bir tiyatroda veya eğlence merkezinde bir yangın çıktığı zaman ortaya çıkan durum budur. Ama gerçekten aydınlatıcı olan ve buradaki amaçlarımıza uyan durum tehlikenin belli bir noktadan öte pek artmamasına ve daha önceden göğüslenmesine karşın bir askeri birliğin paniğe kapıldığı durumdur. Panik teriminin net ve kesin anlamda belirlenmiş olmasını bekleyemeyiz. Bu bazen her türlü toplu korkuyu, hatta bazen her bireyi de belli sınırları aşan bir korkuyu anlatmak için, çoğu zaman ise korkunun baş göstermesine haklı çıkaran bir neden bulunmadığı durumlarda kullanılır. Panik terimini ortak, toplu korku anlamında ele alacak olursak geniş kapsamlı bir benzerlik kurabiliriz. Bireyde korku ya tehlikenin büyüklüğü ya da duygusal bağların, libidinal yüklerin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkar. Bu sonuncusu nevrotik korkuyla veya kaygıya bir örnektir. Psikanalize giriş dersleri 1916-17 adlı kitabımın 25. dersine bakın. ÖFD, Freud bu görüşünü ketlemeler, semptomlar ve kaygı 1926-D başlıklı çalışmasında değiştirmiştir. Aynı şekilde ya ortak tehlikedeki artış ya da grubu bir arada tutan duygusal bağların ortadan kalkması yüzünden panik çıkar. Bu sonuncu ise nevrotik kaygıya benzer bir olaydır. Karşınızda Bella von Fleischer'in ilginç ama fazla hayalci denemesi Panik und Panktomex 1920. McDougall 1920A gibi paniği grup ruhunun en açık işlevlerinden birisi olarak tanımlayan herkes bu grup ruhunun en belirgin dışa vurumlarından birinde kendini ortadan kaldırdığı gibi paradoksik bir konuma gelir. Paniğin grubun çözülmesi anlamına geldiğine kuşku yok. Bu grup üyelerinin başka durumlarda birbirine gösterdiği saygı duygularının tamamen ortadan kalkması anlamına gelir. Tipik panik durumu Nestroy'un Hebel'in Judith ve Holofernes konusundaki oyununa ilişkin paradosinde görülür. Bir asker, "General başını kaybetti" diye bağırınca bütün asurlular kaçmaya başlar. Liderin şu veya bu anlamda kaybedilmesi, onun hakkındaki kuşkuların ortaya çıkması, tehlike aynı kalsa da panik çıkmasına yol açar. Grup üyeleri arasındaki karşılıklı bağlar, kural olarak liderle olan bağla aynı anda ortadan kalkar. Grup bir anda darmadağın olur. Dini bir grubun çözüldüğünü gözlemek o kadar kolay değildir. Kısa bir süre önce Londra Piskoposu'nun önerdiği When It Was Dark adlı Katolik kökenli bir İngiliz romanı, Guitorn'un Sea Ranger Gull'un takma adı 1903'te yayınlandığı tarihte büyük satış rakamlarına ulaşan bir kitabı elime geçmişti. Roman bu ihtimale ve sonuçlarına ilişkin ustaca ve gördüğüm kadarıyla inandırıcı bir tablo çiziyor. Günümüzle ilgili olduğu varsayılan roman, İsa'nın ve Hristiyan inancının düşmanlarıyla Kudüs'teki bir mezarı ortaya çıkarmak için nasıl bir işbirliği yapıldığını anlatır. Bu mezarda kazılı olan bir yazıda, Aritmaeli Joseph, Tanrı sevgisi uğruna İsa'nın cesedini gömüldükten 3 gün sonra gizlice mezarından çıkarıp buraya gömdüğünü itiraf eder. Böylece İsa'nın dirilişi ve ilahi duası çürütülmüş olur ve bu arkeolojik keşfin sonunda Avrupa uygarlığında büyük bir kargaşa baş gösterir. Suç ve şiddet eylemleri artar ve ancak hainlerin oyunu ortaya çıkarıldığı zaman diner. Burada dini grupta yaşanacağı varsayılan çözülmeye eşlik eden olgu korku değildir. Bunun yerine başkalarına yönelik acımasızlık ve düşmanlık dürtüleri öne çıkar. Bu ise daha önce İsa'nın eşit sevgisi yüzünden yapamadıkları bir şeydir. Federer'in Die Vaterlose Gesellschaft adlı çalışmasında hükümranın baba otoritesinin ortadan kalkmasından sonra baş gösteren benzer olgulara ilişkin açıklamayla karşılaştırın. Ama İsa'nın egemenliği döneminde bile gruba ait olmayan, onu sevmeyen ve onun tarafından sevilmeyenler bu bağın dışında kalmıştır. Dolayısıyla kendini sevgi dini olarak adlandırsa bile dinin ait olmayanlara karşı katı ve sevgisiz olması gerekir. Gerçekten de temelde her din aynı şekilde kucakladığı herkes için bir sevgi dinidir. Söz konusu dinden olmayanlara yönelik acımasızlık ve hoşgörüsüzlük ise her dinde doğal bir sonuçtur. Kişisel olarak ne kadar zor bulursak bulalım, bu açıdan inananları çok fazla suçlamaktan kaçınmamız gerekir. İnanmayanlar veya ilgisiz olanlar bu konuda acımasızlık ve hoşgörüsüzlük konusunda ruhsal açıdan çok daha iyi durumdadır. Bugün bu hoşgörüsüzlük kendini artık eski çağlardaki kadar şiddetli ve acımasız bir yoldan hissettirmiyorsa bundan insanın tavrında bir yumuşama olduğu sonucunu çıkaramayız. Bunun nedeni daha çok dini duygulardaki ve buna dayalı libidinal bağlardaki inkar edilemez zayıflamada yatmaktadır. Dini bağın yerine başka bir bağ aldığı ki bunun yerine sosyalist bağ alıyor gibidir, zamanda tıpkı din savaşları çağında olduğu gibi yabancılara karşı aynı hoşgörüsüzlük sergilenecektir ve bilimsel görüşler arasındaki farklılıkların gruplar için benzer bir önem kazanması durumunda aynı sonuç bu kez bu yeni güdülenimle tekrarlanacaktır. 6. Diğer sorunlar ve çalışma çizgileri. Şu ana kadar iki yapay grubu ele aldık ve her ikisinde de iki tür duygusal bağın egemen olduğunu gördük. Bunlardan birisi, yani liderle olan bağ, en azından bu örneklerde üyeler arasındaki bağdan çok daha belirleyici gözükmektedir. Grupların yapısı konusunda incelenip tanımlanacak henüz çokça şey vardır. Salt insanların bir araya gelmesinin bu bağlar kurulmadığı sürece bir grup oluşturmayacağı gerçeğinden yola çıkmamız, ancak her insan topluluğunda ruhsal bir grup oluşturma eğiliminin kolayca öne çıkabileceğini de kabul etmemiz gerek. Kendiliğinden ortaya çıkan ve şu veya bu ölçüde istikrarlı olan farklı grup türlerine yönelmemiz, oluşum ve çözülme koşullarını incelememiz gerekmektedir. Her şeyden önce lideri bulunan gruplarla lidersiz olanlar arasındaki ayrımı ele almamız gerekir. Liderli grupların daha ilkel ve eksiksiz olup olmadığını, diğerlerinde bir düşüncenin, bir soyutlamanın liderin yerini alıp alamayacağını, burada görünmez başlarıyla dini gruplar bir ara aşama oluşturur. Bir dizi insanın paylaştığı ortak bir eğilimin, bir arzunun da aynı şekilde bir ikame olarak işe yarayıp yaramayacağını incelememiz gerekir. Bu soyutlamada tali bir lider diyebileceğimiz figürle şu veya bu ölçüde bütünleşmiş olabilir ve fikirle lider arasındaki ilişkide ilginç çeşitlemeler ortaya çıkabilir. Lider veya liderlik eden fikir de deyiş yerinde ise negatif olabilir. Belli bir kişiye veya kuruma yönelik nefret de aynı birleştirici etkiyi yapabilir ve pozitif bağlanmayla aynı türden duygusal bağlar yaratabilir. Dolayısıyla diğer soruların yanı sıra grubun varlığı için liderin gerçekten de vazgeçilmez olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Ama grup psikolojisi literatüründe de kısmen ele alınmış olabilen bu sorunlar ilgimizi grubun yapısındaki temel psikolojik sorunlara yöneltmemize engel olamaz. İlgimiz ilk önce gruba tipik özelliğini kazandıran şeyin libidinal bağlar olduğunu doğrudan kanıtlayabilecek bir varsayıma yönelecek. Genelde insanlar arasındaki duygusal ilişkilerin yapısını göz önüne alalım. Schopenhauer'in ünlü donan kirpi benzetmesine göre hiç kimse komşusuna çok fazla yaklaşmaya katlanamaz. Bir grup kirpi soğuk bir kış gününde birbirlerinin sıcağından yararlanmak ve donup ölmekten kurtulmak için birbirine sokulur. Ama çok geçmeden birbirlerinin iğnelerini hissetmeye ve dolayısıyla tekrar birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Sıcaklık ihtiyacı olan tekrar birbirine yaklaştığı zaman aynı şey tekrarlanır. Böylece ta ki birbirlerine katlanabilecekleri ortalama bir mesafe keşfedinceye kadar bir sorunla bir diğeri arasında mekik dokurlar. Pararga und Paralimopenna, kısım 2, 31. Psikanalitik gruplar iki insan arasında bir süre devam eden hemen her yakın duygusal ilişkinin evlilik, dostluk, eşler ve çocuklar arasındaki ilişkiler, buna belki de tek istisna narsizme dayanan ve sonraki rekabetle bozulmayan cinsel nesne seçimine yönelik ilk girişimle pekişen anaoğul ilişkisidir. Ancak bastırmayla gözden kaçan bir nefret ve düşmanlık duyguları tortusu içerdiğini gösterir. 1921 baskısında bu, başlangıçta bastırmayla ortadan kaldırılması gereken bir nefret ve düşmanlık duyguları tortusu bıraktığını gösterir şeklindeydi. Bu, iş ortakları arasındaki yaygın çekişmelerde veya bir astın üstüne hedef alan şikayetlerinde daha açıktır. Aynı şey insanlar büyük birimlerde bir araya geldiği zaman da olur. Ne zaman iki aile evlilik yoluyla birleşse, her birisi kendini ötekinden doğuştan daha üstün görür. İki komşu, kasabadan her birisi diğerinin en çok kıskanılan rakibidir. Her küçük kanton diğerlerine tepeden bakar. Yakından ilişkili ırklar aralarına belli bir mesafe koyar. Güneyli Alman, kuzeyli Alman'a dayanamaz. İngilizler İskoçlara her türlü aşağılayıcı damgayı vurur. İspanyollar Portekizlileri küçümser. Daha büyük farkların, tıpkı Galik halkların Almanlara, Aryan ırkın Yahudilere, beyazların zencilere duyduğu nefret gibi neredeyse aşılmaz bir nefrete yol açması bizi artık şaşırtmaz. Bu düşmanlık başka durumlarda sevilen insanlara yöneldiği zaman bunu duygusal ikirciklik olarak tanımlar ve bu olguyu belki de çok ustal bir yola başvurarak bu tür yakın ilişkilerde ortaya çıkan çıkar çatışmalarıyla açıklarız. İnsanların ilişkide oldukları yabancılara karşı duydukları açık antipati ve nefret duygularında öz sevginin, narsizmin dışa vurumunu görebiliriz. Öz sevgi bireyin korunmasına hizmet eder ve sanki kendi özgün gelişme çizgisinden her ayrılma buna yönelik bir eleştiriymiş ve değişme gerektiriyormuş gibi davranır. Bu duyarlılığın neden tam da bu farklılaşma ayrıntılarına yöneldiğini bilmiyoruz. Ancak tümel bağlamda insanların kaynağı bilinmeyen ve temel bir özellik atfetme eğilimi gösterdiğimiz bir nefret ve saldırganlığa yatkın olduğu açıktır. Son zamanlarda yayımlanan Haz İlkesinin Ötesinde adlı çalışmamda sevgi ve nefret arasındaki kutupsallığı, yaşam ve ölüm içgüdüleri arasındaki farazi bir karşıtlıkla birleştirmeye ve cinsel içgüdülerin yaşam içgüdülerinin en arı örnekleri olduğunu göstermeye çalışmıştım. Ama bir grup oluştuğu zaman bu hoşgörüsüzlüğün tamamı grup içinde geçici veya kalıcı olarak ortadan kalkar. Grup oluşumu devam ettiği veya genişlediği ölçüde gruptaki bireyler sanki tek biçimlilermiş gibi davranır. Diğer üyelerin özgünlüklerini hoşgörüyle bakar, kendilerini onlarla eşit görür ve onlara karşı nefret duymazlar. Teorik görüşlerimiz uyarınca narsizmin bu şekilde sınırlandırılması sadece tek etkenle, yani diğer insanlarla kurulan libidinal bir bağla mümkün olabilir. Kendini sevme sadece bir engel tanır, başkalarını, nesneleri sevme. Narsizm konulu denememe bakın. Libido ilavesi olmaksızın sadece çıkar birliğinin zorunluluk gereği diğer insanlara hoşgörü ve saygıya yol açıp açmayacağı sorusu gündeme gelecektir. Bu itiraza cevap olarak burada narsizmin kalıcı bir şekilde sınırlanmadığı, çünkü bu hoşgörünün söz konusu insanlarla işbirliğinden elde edilen geçici avantajdan daha uzun süre varlığını koruyamayacağı söylenebilir. Ama bu tartışmanın pratik önemi sanıldığı kadar değildir. Çünkü deneyimler işbirliği durumlarında aralarındaki ilişkiyi salt yararın ötesinde bir noktaya dek uzatıp sağlamlaştıran libidinal bağların kurulduğunu gösterir. Bireysel libidonun gelişimi üzerindeki psikanalitik araştırmalardan bilindiği kadarıyla insan toplumsal ilişkilerde de aynı şey olur. Libido, büyük hayati ihtiyaçların doyumuna yönelir ve ilk nesneler olarak bu süreçte rol oynayan insanları seçer. Ve tıpkı bireylerde olduğu gibi bir bütün olarak insanlığın gelişiminde de bencillikten özgeciliğe dönüşme yaratması anlamında sadece sevgi, uygarlaştırıcı, sosyalleştirici bir etken olarak rol oynar. Ve bu, kadınlar için değerli olan şeylere zarar vermemeyi içeren olağanca yükümlülükleriyle onlara yönelik cinsel sevgi içinde ortak çalışmadan kaynaklanan ve diğer erkeklere yönelik olan cinsellikten arındırılmış, yüceltilmiş eşcinsel sevgi içinde geçerlidir. Dolayısıyla narsistik öz sevginin gruplarda dışarıda etkili olmayan sınırlamalara tabi olması, grup oluşumunun özünün grubun bir üyeleri arasındaki yeni libidinal bağ türlerinden ibaret olduğunu açıkça kanıtlar. İlgimiz bizi gruplarda var olan bu bağların ne tür bir yapıya sahip olabileceği sorusuna götürür. Nevrozlar üzerindeki psikanalitik incelemelerde son günlere kadar neredeyse sadece doğrudan cinsel amaçlara yönelen sevgi içgüdülerinin objelerle oluşturduğu bağlar üzerinde duruyorduk. Gruplarda bu tür cinsel amaçların söz konusu olamayacağı açıktır. Burada bu açıdan daha az enerji içermeseler de özgün amaçlarından saptırılan sevgi içgüdüleriyle karşı karşıyayız. Genel cinsel nesne yükünün etki alanı içinde içgüdünün cinsel amacından sapmasına karşılık gelen olguları gözledik. Bunları farklı aşık olma dereceleri olarak tanımladık ve egoda belli bir demirleme içerdiklerini gördük. Gruplarda var olan bağlara aktarılabilecek bazı koşulları bulma beklentisiyle bu noktada bu aşık olma olgularına daha yakından bir göz atacağız. Ama ayrıca cinsel yaşamdan bildiğimiz bu tür bir nesne yükünün başkalarıyla duygusal bağ kurmanın tek yoluna karşılık gelip gelmediğini ya da başka türden mekanizmaları da dikkate almamız gerekip gerekmediğini de öğrenmek isteyeceğiz. Aslında bakılırsa psikanalizden duygusal bağlar için başka mekanizmaların da olduğunu biliyoruz. Bunlar özdeşim dediğimiz, yeterince bilmediğimiz ve tanımlamakta zorlandığımız, incelenmesi bizi grup psikolojisinden bir süre daha uzak tutacak olan mekanizmalardır. 7. Özdeşim. Psikanalizde özdeşim, başka bir insanla kurulan duygusal bir bağın ilk dışa vurumu olarak bilinir ve Oedipus kompleksinin ilk döneminde belli bir rol oynar. Küçük olan babasına karşı özel bir ilgi sergiler, onun gibi büyümek, onun gibi olmak ve her yerde onun yerini almak ister. Kısaca babasının ideal, model aldığını söyleyebiliriz. Bu davranış babasına ve genelde erkeklere yönelik pasif veya kadınca bir tutum değildir. Tersine tipik anlamda erkeksidir. Yolunu açtığı Oedipus kompleksine çok iyi uyar. Babasıyla bu özdeşimde aynı zamanda ya da kısa bir süre sonra oğlan çocuğu bağlanma, anaklitik tipe uygun olarak annesine karşı gerçek bir nesne yükü geliştirmeye başlar. Dolayısıyla ruhsal açıdan iki ayrı bağ sergiler. Annesine yönelik dolaysız bir cinsel nesne yükü ve model aldığı babasıyla özdeşim. Bu ikisi bir süre karşılıklı etkileşim veya engelleme olmaksızın yan yana varlığını sürdürür. Ruhsal yaşamın bütünleşmesine yönelik karşı konulmaz ilerlemenin sonucunda bu ikisi sonunda birleşir ve normal Oedipus kompleksi bunların ortak etkisinden kaynaklanır. Oğlan çocuğu annesiyle arasında babasının olduğunu fark eder. Bunun üzerine babasıyla özdeşimi düşmanca bir renk alır ve annesi açısından da babasının yerine alma arzusu biçimini alır. Aslında özdeşim ta başından itibaren ikirciklidir. Bir sevecenlik dışa vurumuna dönüşebileceği gibi söz konusu kişinin ortadan kalkması arzusuna da kolayca dönüşebilir. Libidonun özlediğimiz ve değer verdiğimiz nesnenin yenerek özümsendiği ve yok edildiği ilk oral örgütlenme evresinin bir türevi gibi davranır. Bilindiği gibi yamyam bu noktada kalmıştır. Düşmanlarına karşı yiyici bir sevecenlik duyar ve sadece düşkün olduğu, sevdiği insanları yer. Bakınız benim 3 deneme 1905'te ve Abraham 1916. Babasıyla bu özdeşimin sonraki gelişimi kolayca gözden kaçırılabilir. Oedipus kompleksi tersine dönebilir ve baba kadınsı bir tutumun nesnesi doğrudan cinsel içgüdülerin doyum aradığı bir nesne biçimini alabilir. Bu durumda babayla özdeşim babayla nesne bağının öncüsü olur. Aynı şey gerekli ikamelerle birlikte kız çocuğu için de geçerlidir. Hem pozitif hem de negatif biçimleriyle Oedipus kompleksine ilişkin eksiksiz bir tartışma Ego ve İd'in 1923b 3. bölümünde bulunabilir. Babayla özdeşimle babanın nesne olarak seçilmesi arasındaki farkı bir formülle ortaya koymak kolaydır. İlk durumda baba kişinin olmak istediği şeyken ikinci de baba sahip olmak istediği şeydir. Yani fark bağın egonun öznesine mi yoksa nesnesine mi dayandığına bağlıdır. Dolayısıyla ilk bağ türü cinsel nesne seçimi yapılmadan önce de mümkündür. Bu farkın net bir metapsikolojik karşılığını vermek çok daha zordur. Görebildiğimiz tek şey özdeşimin kişinin kendi egosunu model aldığı kişiye uygun olarak şekillendirme çabası gösterdiğidir. Gelin nevrotik bir semptomun yapısında baş gösterdiği haliyle özdeşimi karmaşık bağlantılarından koparalım. Küçük bir kızın annesiyle aynı acı verici semptomu, örneğin aynı can sıkıcı öksürüğü geliştirdiğini varsayalım. Bu çeşitli yollardan gerçekleşebilir. Özdeşim Oedipus kompleksinden kaynaklanabilir. Bu durumda bu, kızın annesinin yerini almaya yönelik düşmanca arzusu anlamına gelir ve semptom babasına yönelik nesne sevgisini dile getirir ve suçluluk duygusunun etkisiyle annesinin yerini alma arzusunu gerçekleştirir. Annen olmak istedin, işte şimdi öylesin, en azından acıların söz konusu olduğu ölçüde. Histerik bir semptomun yapısının mekanizmasının tamamı işte budur. Ya da öte yandan semptom sevilen kişidekiyle aynı olabilir. Örneğin Dora babasının öksürüğünü taklit ediyordu. Bir histeri olayının analizinden kesitler 1905 başlıklı makalemdendir. Bu olayda durumu açıklamamızın tek yolu nesne seçimi yerine özdeşimin ortaya çıktığını ve bu nesne seçiminin özdeşime gerilediğini söylemektir. Özdeşimin en eski ve özgün duygusal bağ türü olduğunu söylemiştik. Semptomların oluştuğu koşullarda, yani bastırmanın bulunduğu ve bilinç dışı mekanizmaların ağır bastığı durumlarda sık sık nesne seçimi özdeşime dönüşür. Yani ego nesnenin özelliklerini kazanır. Bu özdeşimlerde egonun bazen sevilen kişiyi, bazen de sevilmeyen kişiyi taklit etmesi ilginçtir. Her iki durumda da özdeşimin kısmi ve son derece sınırlı olduğu ve nesnesi olan kişiden sadece tek bir özellik aldığı da dikkatimizden kaçmayacaktır. Semptom oluşumunda üçüncü ve özellikle sık görülen önemli bir durum vardır. Burada özdeşim, özenilen kişiyle olan nesne ilişkisi kesinlikle dikkate alınmaz. Örneğin yatılı bir okuldaki bir kızın kıskandığı ve gizliden gizliye aşık olduğu birisinden bir mektup aldığını ve buna histeri nöbetiyle tepki gösterdiğini varsayalım. Derken konuyu bilen arkadaşlarından bazıları da ruhsal enfeksiyon dediğimiz şey yoluyla aynı histeri nöbetine girer. Oldukça sık rastlanan bu olgular bugün kitle histerisi gibi adlarla anılmaktadır. Buradaki mekanizma aynı durumda olma ihtimaline veya arzusuna dayanan bir özdeşimdir. Diğer kızlarda gizli bir aşk ilişkisine sahip olmayı arzular ve suçluluk duygusunun etkisiyle içerdiği acıları da kabul ederler. Semptomun sempati duygusundan kaynaklandığını düşünmek hata olacaktır. Tersine, sempati ancak özdeşimden kaynaklanır. Bu tür bir enfeksiyonun veya taklidin genelde bir kız okulundaki arkadaşlar arasında var olduğu düşünülen sempatinin pek bulunmadığı ortamlarda bile gerçekleşmesi bunu kanıtlar. Bir ego bir başka noktada, örneğimizde benzer bir duyguya açıklıkta, önemli bir benzerlik algılamış ve bu benzerlik temelinde bir özdeşim kurulmuş ve patojenik ortamın etkisiyle söz konusu egonun sergilediği semptomla yer değiştirmiştir. Böylece semptom yoluyla özdeşim, bastırılması gereken iki ego arasındaki bir çakışma, ortak nokta belirtisine dönüşmüştür. Bu üç kaynaktan öğrendiklerimiz şöyle özetlenebilir. Birincisi, özdeşim bir nesneyle kurulan duygusal bağın özgün, ilk biçimidir. İkincisi, gerilemeci bir yoldan, sanki nesnenin ego içine alınması yoluyla libidinal bir nesne bağı için bir ikame olur. Ve üçüncüsü, cinsel içgüdünün nesnesi olmayan başka bir insanla ortak bir özelliğin yeni algılanmasıyla birlikte ortaya çıkabilir. Bu ortak özellik ne kadar önemliyse bu kısmi özdeşim de o kadar başarılı olabilir ve böylece yeni bir bağın başlangıcına karşılık gelebilir. Bir grubun üyeleri arasındaki karşılıklı bağın önemli bir ortak duygusal özelliğe dayalı bu türden bir özdeşim yapısında olduğunu daha şimdiden anlamaya başladık. Bu ortak özelliğin liderle olan bağın doğasında yattığından da kuşkulanabiliriz. Başka bir kuşku da özdeşim sorununu tam olarak anlamaktan uzak olduğumuzu, psikolojide empati, kendini başkasının yerine koyma denen ve başka insanlarda kendi egomuza yabancı olan şeyleri anlamamızda en büyük rolü oynayan bir süreçle karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebilir. Ama özdeşimin dolaysız duygusal sonuçlarıyla yetinip bunu zihinsel yaşamımız için taşıdığı önemi bir yana bırakacağız. Psikozlardaki daha zor sorunlara zaman zaman eğilen psikanalitik araştırmalarda anında kavranamayan ve diğer bazı durumlardaki özdeşimi gösterebilmiştir. Tartışmamıza malzeme olsun diye bu olaylardan ikisini ayrıntılarıyla ele alacağım. Olayların önemli bir bölümünde erkek eşcinselliğinin kökeni şöyledir. Freud'un Leonardo üzerine çalışmasının 1910C 3. bölümüne bakın. Eşcinselliğin kökenindeki diğer mekanizmalar içinde bakınız Freud 1920A. Genç bir adam, Oidipus kompleksi anlamında annesine kural dışı ölçüde uzun ve yoğun bir takıntı geliştirmiştir. Ama nihayet ergenliğin sonunda annesinin yerine bir başka cinsel nesne bulma zamanı gelmiştir. Olaylar ansızın başka bir yöne kayar. Genç adam annesinden vazgeçmez, onunla özdeşleşir, kendini ona dönüştürür, egosunun yerini alacak ve annesinden gördüğü sevgi ve ilgiyi bağlayabileceği nesneler aramaya başlar. Bu, istenildiği kadar doğrulanabilecek yaygın bir süreçtir ve ani dönüşüm organik itici gücüne ve güdülere ilişkin herhangi bir hipotezden bağımsızdır. Bu özdeşim konusundaki çarpıcı bir nokta geniş çaplı olmasıdır. Bu, egoyu önemli özelliklerinden birisiyle, cinsel kişilikle, o güne kadar nesne olan şeyin modeliyle şekillendirir. Bu süreçte nesnenin kendisinden vazgeçilir. Bu vazgeçişin tamamen mi yoksa sadece bilinç dışında korunarak mı geliştiği bu tartışmanın kapsamı dışındadır. Kaybedilen veya vazgeçilen bir nesne ile o nesnenin ikamesi olarak özdeşleme, bu nesnenin ego içine alınması, yansıtılması gerçekten de bizim için bir yenilik değildir. Bu tür bir süreç bazen küçük çocuklarda doğrudan gözlenebilir. Kısa bir süre önce Internationale Zeitschrift für Psikanalizde de bu tür bir gözlem yayınlanmıştı. Yavru kedisini kaybettiği için mutsuz olan bir çocuk artık kendisinin de bir kedi yavrusu olduğunu açıkça söyler ve dört ayağı üzerinde yürür, masada yemek yiyemez vesaire. Marco Cevic, 1920. Nesneyi bu şekilde içe yansıtmaya bir başka örnek de melankolidir. Freud melankoli terimini bugün depresyon olarak tanımlanan olaylar için kullanıyor. Bu, sevilen birisinin gerçekten veya duygusal anlamda kaybedilmesinin en heyecan verici nedenlerinden birisinin yarattığı bir duygudur. Bu olayların başta gelen tipik bir özelliği, dinmek bilmeyen öz eleştiri ve acı öz suçlamalar eşliğinde egonun acımasızca kendini aşağılamasıdır. Analizler bu aşağılamanın ve suçlamaların temelde nesneye yönelik olduğunu ve egonun nesneden intikam almasına karşılık geldiğini göstermiştir. Başka bir yerde de söylediğim gibi egoya nesnenin gölgesi düşmüştür. Bakınız yas tutma ve melankoli. Burada nesnenin içe yansıtıldığı açıkça bellidir. Ama bu melankoliler daha sonra tartışmalarımızda önemli olabilecek bir şeyi daha gösterir. Egonun bölündüğü, birinin diğerine karşı öfke duyduğu iki parçaya ayrıldığı görülür. Bu ikinci parça içe yansıtmayla değişen ve kaybedilen nesneyi içeren kısımdır. Ama bu kadar acımasız davranan parça da bize yabancı değil. Bu, ego bünyesinde eleştirel bir kurum olan ve o kadar acımasızca ve haksız yere olmasa da normal zamanlarda bile egoya karşı eleştirel bir tavır takınan vicdandan oluşur. Daha önce narsizm konulu denememde 1914 C ve yas tutma ve melankolide. Bu kurumun egomuzda geliştiği ve kendini egonun kalanından ayırarak onunla çatışabileceği hipotezini ortaya koymuştuk. Buna ego ideali demiş ve kendini gözleme, vicdan, rüyaların sansür edilmesi ve bastırmadaki baş etken olma işlevlerini buna bağlamıştık. Çocuksu egonun kendine yeterli olduğu, ilk narsizmin varisi olduğunu, egoyu etkileyen ve egonun her zaman karşı koyamadığı çevresel beklentileri yavaş yavaş kendine topladığını, dolayısıyla kişi kendi egosundan memnun olmadığı zaman bile egodan türetilen ego idealinde doyum bulabileceğini söylemiştik. Daha sonra gösterdiğimiz gibi gözlenme kuruntularında, hezeyanlarında bu kurumdaki çözülme açığa çıkmış ve böylece üstün güçlerin ve her şeyden önemlisi de ebeveynlerin etkisindeki kaynağını su yüzüne çıkarmıştır. Narsizm konulu denememin 3. bölümü. Ama bu ego idealiyle gerçek ego arasındaki mesafenin de bir bireyden ötekine büyük farklılık gösterdiğini ve birçok alanda ego içindeki bu farklılaşmanın çocuklardakinden ileri gidemediğini eklemeyi de unutmamıştık. Ancak bu malzemeyi grupların libidinal örgütlenmesini anlamakta kullanmadan önce nesne ile ego arasındaki karşılıklı ilişkilere daha başka örnekler de vermemiz gerekecek. Patolojiden alınan bu örneklerle özdeşimin yapısını tamamen ele almadığımızın ve dolayısıyla grup oluşumunu bilmecesinin bir kısmı olduğu gibi bıraktığımızın çok iyi farkındayız. Bu noktada çok daha temel ve kapsamlı bir psikolojik analizin yapılması gerekir. Yollardan birisi bize özen yoluyla özdeşimden empatiye, yani bir başkasının ruhsal yaşamına karşı bir tutum takınmamızı mümkün kılan mekanizmanın kavranmasına götürür. Ayrıca mevcut özdeşimlerin dışa vurumlarında açıklanması gereken çokça şey kalmıştır. Bunlar diğer şeylerin yanı sıra bir insanın kendini özdeşleştirdiği kişilere yönelik saldırganlığını sınırlamasına, onları koruyup onlara yardım etmesine yol açar. Örneğin klan duygusunun temelinde yatan türden özdeşimlerin incelenmesi, Robertson Smith Kinship and Marriage 1885 bu özdeşimlerin ortak bir maddeye sahip olmaya dayandığını, hatta ortak yenen bir yemekle bile yaratılabileceği gibi şaşırtıcı bir keşfe götürmüştür. Bu özellikle bu tür bir özdeşimle Totem ve Tabu'da 1912-13 yorumladığım insan ailesinin tarih öncesi arasında bir bağlantı kurmayı mümkün kılmaktadır. 8. Aşık olmak ve hipnoz. Dil pratiği tutarsızlıklarında bile bir tür gerçekliğe sadık kalır. Örneğin bizim de teorik açıdan sevgi olarak gruplandırdığımız çok sayıda duygusal ilişkinin türünü sevgi olarak adlandırır. Batı dillerinde aşk ve sevgi tek bir kelimeyle ifade edilir. Türkçede ise sevgi her iki anlama gelebilse de aşk özel bir anlam, cinsel sevgi kazanmıştır. Bu aynılığa rağmen bağlama göre her ikisini de kullanma gereğini duydum. Ama bu sevginin gerçek, fiili bir sevgi olup olmadığı ve bu nedenle sevgi olgularının tamamındaki olasılıkların tümünü çağrıştırıp çağrıştırmadığı kuşkuludur. Kendi gözlemlerimizden de aynı keşfi yapmakta hiçbir zorluk çekmeyeceğiz. Bir türünde aşık olmak, doğrudan cinsel doyumu hedefleyen cinsel içgüdülerin nesne yüklenmesinden başka bir şey değildir. Bu yükleme bu hedefe ulaşıldıktan sonra ortadan kalkar. Sıradan, tensel, cinsel sevgi denen şey budur. Ama bilindiği gibi libidinal durum nadiren bu kadar basittir. Giderilen ihtiyacın yeniden canlanacağı kesindir. Bunun cinsel nesneye daha kalıcı bir yükleme yapıp onu tutkusuz aralarda da sevmeye yönelik ilk güdü olması gerektiğine kuşku yok. Buna insanın erotik yaşamındaki ilginç gelişim seyrinden kaynaklanan başka bir etkenin eklenmesi gerekir. Genellikle çocuk 5 yaşına geldiğinde sona eren ilk evrede çocuk sevgisinin ilk nesnesini ebeveynlerinden birisinde bulur ve doyum gerektiren bütün cinsel içgüdüleri bu nesne üzerinde toplanır. Daha sonra devreye giren bastırma onu bu çocuksu cinsel amaçların büyük çoğunluğundan vazgeçmeye zorlar ve ebeveynlerinle ilişkisinde köklü bir değişik yaratır. Çocuk yine ebeveynlerine bağlı kalır ama amaçlarının engellendiğini söylediğimiz içgüdülerle. Bundan sonra sevgisinin bu nesnelerine karşı beslediği duygular sevecenlikle tanımlanır. Eski tensel eğilimlerin bilinç dışında şu veya bu ölçüde korunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla ilk akımın tamamı bir anlamda varlığını korumaktadır. Bakınız 3 deneme. Bilindiği kadarıyla ergenlikte doğrudan cinsel hedeflere yönelik yeni ve çok güçlü dürtüler devreye girer. Elverişsiz durumda bunlar tensel bir akım biçiminde henüz varlığını koruyan sevecen duygu eğilimlerinden ayrı kalır. Bu durumda iki özelliği bazı edebiyat ekollerinde coşkuyla tiplenen bir tabloyla karşılaşırız. Böyle bir erkek derinden saygı duyduğu ama onu cinsel açıdan uyarmayan kadınlara karşı duygusal bir heyecan sergileyecek ve sadece sevmediği, pek değer vermediği hatta küçümsediği kadınlarda cinsel gücünü kazanacaktır. Aşk dünyasındaki evrensel aşağılama eğilimi üzerine. Ancak çoğunlukla ergen kişi tensel olmayan sevgi ile tensel, dünyalık sevgi arasında belli bir sentez yaratmayı başarır ve cinsel nesnesiyle olan ilişkisi ketlenmeyen içgüdüleriyle amacı engellenen içgüdülerinin etkileşimiyle tipik özelliğini kazanır. Salt tensel arzuya kıyasla aşkının derinliği amacı engellenen, ketlenen sevecenlik içgüdülerinin payıyla ölçülebilir. Aşık olma sorunu bağlamında cinsel nesnenin aşırı bir değer kazanması bizi her zaman şaşırtmıştır. Sevilen nesne eleştiriden belli ölçülerde muaf tutulur. Bütün özelliklerine sevilmeyen insanlardakinden ya da sevilmediği dönemlerdekinden daha fazla değer verilir. Tensel dürtüler şu veya bu ölçüde etkili bir şekilde bastırıldığı veya bir yana bırakıldığı takdirde nesnenin manevi özellikleri temelinde tensel olarak sevildiği yanılsaması ortaya çıkar. Oysa tersine gerçekte tensel çekicilik ona bu özellikleri kazandırmış olabilir. Bu açıdan yargıyı çarpıtan eğilim idealleştirme eğilimidir. Konuyu şimdi daha iyi kavrayabiliriz. Nesneye kendi egomuzla aynı şekilde davranıldığını, bu nedenle aşık olduğumuz zaman önemli miktarda narsistik libidonun nesneye aktığını görürüz. Freud'un Narsizm 1914C konulu denemesinin 3. kısmı ile karşılaştırın. Aşk seçiminin birçok türünde nesnenin kendi ulaşılmamış ego idealizminin bir ikamesi yerine konulmuş bir şey olarak hizmet ettiği daha da açıktır. Söz konusu nesneyi kendi egomuzla ulaşmaya çalıştığımız ve şimdi narsizmimizi doyurmak için bu dolambaçlı yoldan elde etmek istediğimiz kusursuz özelliklerinden ötürü severiz. Cinsel gözde büyütme ve aşık olmak daha da arttığı takdirde tablonun yorumu çok daha kesinlik kazanır. Doğrudan cinsel doyum eğilimi gösteren dürtüler şimdi tamamen arka plana itilir. Bu, örneğin genç bir erkeğin duygusal tutkusunda düzenli olarak baş gösteren bir şeydir. Ego giderek daha mütevazı, nesne ise daha yüce ve değerli olur ve bu sonunda egonun doğal bir sonuç olarak özveriye yöneldiği öz sevgisinin tamamını ele geçirene kadar devam eder. Deyiş yerinde ise nesne egoyu tüketmiştir. Her aşık olma olayında tevazu, narsizmi sınırlama ve kendini yaralama özellikleri görülür. Aşırı durumlarda bunlar sadece yoğunlaşır ve tensel beklentilerin geri çekilmesinin sonucu olarak eşsiz bir ağırlık kazanır. Bu özellikle mutsuz ve doyumsuz kalan bir aşkta kolaylıkla baş gösterir. Çünkü her şeye rağmen her cinsel doyum her zaman için cinsel gözde büyütmede bir azalma içerir. Egonun artık soyut bir fikre yüceltilmiş bir şekilde adanmışlığından ayırt edilemeyen nesneye bu adanışıyla, düşkünlüğüyle birlikte ego idealine yüklenen işlevler de tamamen devre dışı kalır. Bu kurumun yaptığı eleştiriler susmuştur. Nesnenin yaptığı ve istediği her şey doğru ve kusursuzdur. Nesne uğruna yapılan hiçbir şeyde vicdanın yeri yoktur. Aşkın körlüğü içinde amansızlık suç kertesine varır. Durumun tamamı şu formülle özetlenebilir. Nesne, ego idealinin yerine konmuştur. Özdeşimle aşık olmak gibi cazibe veya kölelik. Freud aşk köleliği konusunda Bekaret Tabusu 1918A başlıklı denemesinde de ele almıştır. Olarak tanımlanabilecek aşırı gelişmeler arasındaki farkı tanımlamak artık daha kolaydır. İlk durumda ego nesnenin özellikleriyle kendini zenginleştirmiş, Ferenczi'nin 1909 ifadesiyle nesneyi kendi içine almıştır. İkincisinde ise yoksullaşmış, kendini nesneye teslim etmiş, kendindeki en önemli bileşenin yerine nesneyi koymuştur. Ne var ki daha yakından bakınca bu tür bir açıklamanın gerçekte var olmayan bir karşıtlıklar yanılsaması yarattığı görülür. Ekonomik açıdan yoksullaşma veya zenginleşme diye bir şey söz konusu değildir. Hatta aşırı bir aşık olma olayını egoyu nesnenin kendi içine aldığı, yansıttığı bir durum olarak tanımlamak da mümkündür. Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi. Konunun özünü bir diğer ayrım belki daha iyi açıklayacaktır. Özdeşimde nesne kaybedilmiş veya terk edilmiş, daha sonra ego içinde tekrar oluşturulmuş ve ego kaybedilen nesnenin modeline dayalı olarak kendine kısmi bir değişiklik yapmıştır. Diğer durumda aşkta nesne korunmuş ve ego tarafından egonun pahasına aşırı bir yükle yüklenmiştir. Ama burada da bir zorluk kendini gösterir. Özdeşimin nesne yükünden vazgeçmeyi gerektirdiği kesin midir? Nesne korunurken özdeşim olamaz mı? Bu hassas sorunu tartışmaya kalkışmadan önce konunun özünde bir başka seçeneğin, yani nesnenin egonun veya ego idealinin yerine konup konmadığı sorusunun yattığını anlamaya başlayabiliriz. Aşık olmaktan hipnoza geçişin çok kısa bir adım olduğu açıktır. Hipnotiste karşı da sevilen nesneye olan aynı mütevazi boyun eğiş, aynı eleştirel yoksunluk söz konusudur. Kişinin kendi girişim gücü aynı şekilde felç olur. Hipnotistin kişinin ego idealinin yerini aldığına kimse kuşku duymaz. Tek fark hipnozda her şeyin çok daha net ve yoğun olmasıdır. Dolayısıyla aşkı hipnozla açıklamaya çalışmak diğer yaklaşımdan çok daha anlamlıdır. Tek nesne hipnotisttir ve ondan başka hiçbir şeye dikkat edilmez. Egonun hipnotistin istediği veya söylediği şeyleri rüyamsı bir şekilde yaşaması, ego idealinin işlevleri arasında şeylerin gerçekliğini test etme işinin de bulunduğunu belirtmeyi atladığımızı hatırlatır. 3. kaset 1. yüzün sonu.